yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Matta kesiminin 24. bölüm 9. ayetine geldik. 9. ayette Rabbimiz sıkıntı döneminden söz etmeye başlıyor. Sen ve ben kardeşim şu anda kilise çağında yaşıyoruz. Başka bir deyişle kutsal ruhun çağında yaşıyoruz. Kutsal kitap dünyamızdaki insanları üç ayrı gruba koyar. Yahudiler, Yahudi olmayan uluslar ve kilise. Bunu görmek için 1. Korintoslar 10:32 ayetine bakabilirsiniz. Bu çağda Tanrı hem Yahudilerden hem de Yahudi olmayan uluslardan kendisine özel bir halk oluşturmak için insanları çağırmakta ve böylece üçüncü grubu oluşturmaktadır. İsa Mesih'in dünyamıza ikinci gelişinde bir göz kırpması kadar kısa bir zaman içerisinde değiştirilip göğe alınacak olan grup bu üçüncü gruptur, yani kilise. Kilise Yunanca'dan gelen bir sözcüktür ve eklesiyadır. Kısacası çağrılanlar demektir eklesiya. Yalnızca çağrılanlar değil, bir yerden çağrılanlar, yani günahtan, dünyadan, işe yaramazlıktan çağrılanlar demektir. Bu olaydan sonra büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır ve şimdi size okuyacağım 9. ayet bu dönemin başlangıcından söz eder. Bunun üzerine acı çektirmek için sizi ele verecekler ve öldürecekler. Adıma bağlılık yüzünden tüm uluslar sizden nefret edecek. Burada sizi derken kimden söz eder? Bence burada bu açıkça belli oluyor. Kiliseyi kastetmiyor ise İsrail ulusuna hitap ediyor. Sözünü ettiği acılar dünya çapında birden yoğun bir şekilde gelişecek olan Yahudi düşmanlığından kaynaklanacaktır. Bu noktada günümüzün Mesih imanlısına yararı olacağını sandığım bir gerçeği belirteyim. Mesih'in gerçek kilisesi yeryüzünde bulunduğu süre Yahudi düşmanlığı evrensel boyutlara erişmeyecektir. Çünkü kilise her zaman buna engel olmaya çalışacaktır. Geçmişte Yahudilere karşı belli yöntemlerden kaynaklanan katliamlar uygulandı, soykırımı girişimleri oldu, milyonlarca Yahudi öldürüldü bilindiği gibi ama büyük sıkıntı döneminde gerçekleşeceği bildirilen düşmanlık dünya çapında evrensel boyutlara erişecektir. Ancak bu olay kilise, yani inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra olacak. Yine tekrarlamakta yarar vardır. Gerçek kilise, yani inanlılar topluluğu yeryüzünde durduğu süre bu evrensel Yahudi düşmanlığı ve baskı gerçekleşemez. Bunu dizginleyen kilise göğe alındıktan sonra devreye girecektir. Matta 24, 10-11. Ayetlerde şöyle diyor, birçokları suç işlemeye sürüklenecek. Kişi kişiyi ele verecek, birbirlerinden nefret edecekler. Birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak. Bunlar nicelerini kandıracak. Daha önce de gördüğümüz gibi kilise topluluğu sahte öğretmenlere karşı uyarılırken İsrail ulusu sahte peygamberlere karşı uyarılmıştı. Şimdi kilise göğe alındıktan sonra nasıl bir senaryo ile karşılaşacaktır dünya? Sahte öğretmenler kalmayacak ve bu kez yine sahte peygamberlere karşı bir uyarı geliyor. Birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak diyor. Sonra şöyle dediyse, kötülüğün çoğalmasıyla birçok insanın sevgisi soğuyacak. Matta 24 ayet 12. Bu aslında ruhsal ve evrensel bir ilkedir değerli dostum. Zeytinlik Dağı'nda verilen konuşmada buna benzer daha birçok ilkeler vardır. Bunları günümüzde bile kendi hayatımızda uygulayabiliriz. Evet, daha önce de belirttiğim gibi kötülüğün çoğalmasıyla birçok insanın sevgisi azalacak, soğuyacaktır. Sevgisizliğe bağlı davranışlar normal olacaktır. Özellikle son günlerde bu ortam yoğunlaşacak ve dünyada çok az sevgi kalacaktır. Şimdi okuyacağım ayet birçok kişiyi şaşırtıyor. Matta 24:13'te şöyle diyor. Ama kim sonuna kadar katlanırsa o kurtulacaktır. Burada sorulması gereken soru şudur. Sonuna dek kim katlanacak, kim dayanacak? Vahiy kitabını incelediğimiz zaman görüyorum ki belli bir sayı insanı mühürlemek için Tanrı her şeyi durduracaktır. kötülük güçleri kadar iyilik güçleri de dondurulacak ta ki sayısı belirlenen kişiler mühürlensin. O zaman yine sormamız gerekiyor. Sonuna kadar dayanacak olan kimdir? Başlangıçta mühürlediği kişiler sonuna kadar dayanacaktır. İyi çoban, Rabbimiz her çağda iyi çobandır ve kendisine ait olan koyunlarını ağıla getirecektir. Rabbimiz 100 koyunla yola çıkmışsa yine 100 koyunla ağıla dönecektir. Hiçbirini yitirmeyecektir. İşte bu da bizim, yani Mesih'e iman edenlerin kurtuluş güvencesinin ne kadar garanti olduğunu gösteriyor. Bazen birisi bana soruyor. Falan kardeş kilisede o kadar faaliyet gösteriyordu ama birden günaha düştü ve artık kiliseye bile gelmiyor. Acaba kurtuldu mu? Bu soruya bilmiyorum yanıtından başka bir yanıt veremem. Ne olacağını bilmiyorum. Sonunu görmek için beklememiz gerekir diyebilirim. Bildiğim bir şey var. Sonunda kaybolan oğullar bir bir baba evine döneceklerdir. Eğer oğul ise, yani gerçek anlamda iman etmiş, yeniden doğmuş ise, kaybolan oğul domuz güdücülüğü yaparken günahlı olduğunu anladı ve baba evine döndü. Elbette oğul yerine domuz eve dönemezdi. Yani günah kiri içerisinde yaşayan birisi cennete giremez. Mesih'in kanıyla temizlenenler girecektir. Elçi Petros bu konuda şöyle yazar. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. 2. Petrus 2 ayet 22. Diyelim ki kaybolan oğul geri babasına dönmeye karar verince domuzlardan biri onunla gitti. Domuzcuğu yıkadılar, kuruladılar, üzerine parfüm döktüler ve dişlerini diş macunuyla fırçaladılar ve boynuna pembe renkli bir kordele bağladılar. O domuzcuk baba evinde kalamaz. Eninde sonunda bir çamur bulup içinde yuvarlanmak isteyecektir. Matta ne diyor? Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Beklemeliyiz kardeşim. Bazen bir Mesih imanlısı domuzlar arasına karışabilir. Yani günaha düşebilir. Ama Tanrı'nın çocuğu ise, yeniden doğuşu var ise bir gün oradan çıkacaktır. Neden mi? Çünkü Rabbimiz harika bir kurtarıcı, iyi çobandır. Mühürlenmiş olanları kurtaracaktır. Matta 24-14'te şöyle diyor, hükümranlığın bu sevindirici haberi dünyanın her köşesinde tanıklıkta bulunmak için tüm uluslara yayılacaktır. İşte o zaman son gelecektir. Hükümranlığın sevindirici haberi nedir? Yahya peygamberin vaaz ettiği haberdi. Tövbe edin çünkü Tanrı egemenliği size yakındır. Rab İsa Mesih de yeryüzündeki hizmetine bu mesaj ile başladı. O günden itibaren ise şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı. Matta 4:17'de okumuştuk. Sonra seçmiş olduğu 70 elçisini de aynı haber ile gönderdi. Bunu Matta 10. bölümde görmüştük. Ancak Matta'nın 11. bölümüne gelince orada bir değişimin yer aldığına tanık olmuştuk. İsa, ey bütün yorgunlar ve yüklere ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir diye herkesi davet etti. Matta'nın 20. bölümünde ise ona iman edecek olan herkesin canını kurtarmak için kendi canını fidye olarak vermeye geldiğini belirtti. Yani İsa Mesih bizim canlarımızı kurtarmak için kendi canını fidye, kurtulmalık olarak verdi. Biliyor musunuz? Büyük sıkıntı döneminde de hükümranlığın sevindirici haberi vaaz edilecektir. Bu haber bizim için değildir. Günümüzde lütuf müjdesi duyurulmaktadır. O zaman ne diyeceğiz? Hükümranlığın sevindirici haberi başka bir haber mi? Hayır, başka bir müjde değildir. Aynı müjdedir ama değişik bir şekilde vurgulanır. Biz şu anda göklerin egemenliği yakındır diye ilan edemeyiz. Çünkü bunun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Büyük sıkıntı dönemi başladığı zaman insanlar sonun yakın olduğunu bileceklerdir ve bunu bilmeleri gerekir. Tabii ki sonun tam ne gün olacağını bilemezler. Bu nedenle de insanların tövbe edebilmeleri için bu mesaj duyurulacaktır. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yakındır. Şimdi başka bir konuya değineyim. Bazıları diyorlar ki günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtulabilmek için iki ya da üç ayrı yol vardır. Buna kesinlikle karşı çıkıyorum çünkü Tanrı insanların kurtuluşu için tek bir yol hazırladı. Bu yol ise çarmıhtan geçer. İsa'nın çarmıhı olmadan dostum hiç kimse günahlarından kurtulamaz. İsa Mesih dünyamıza gelmeden önce kurbanlar sunulurdu. Bu kurbanlar insanların günahlarını bağışlayamazdı. Her sunu ileride gelecek olan Mesih'e işaret ediyordu. Şimdi de her hatırlayış İsa'nın çarmıh üzerinde yaptığı işi bizlere hatırlatır. Rabbin sofrası bunlardan biridir. Buna örnek bulmak için gerilere Yaratılış kitabının 4. bölümüne bakalım. Bu bölümde iki kardeş Tanrı'ya iki ayrı sunu getiriyorlar. Habil sürüsünden bir kuzu alıp onu kurban ediyor ve Rab'be sunuyor. Adem'in oğlu Kabil ise toprağın ürününden bir şeyler alıp bunları Rab'be sunuyor. Habil'in kuzu sunusu kabul ediliyor ama Kabil'inki reddediliyor. Şimdi Habil o kuzuyu getirdiği zaman orada bulunsaydınız belki de ona soracaktınız. Bu kuzuyu neden getirdin? Bu küçücük kuzu senin günahlarının karşılığını ödeyebilir mi? Habil de cevap verip diyecekti. Tabii ki ödeyemez. Ben bu kuzuyu getirdim çünkü Tanrı böyle yapmamı söyledi. Bunun Tanrı tarafından kabul edileceğini iman ile bekleyerek getirdim. O zaman Habil'e diyebilirdin. Madem ki bu kuzu senin günahlarını bağışlatmaz, Tanrı neden bunu getirmeni senden istedi? Habil'in yanıtı belki de şöyle olabilirdi. Bu küçük kuzucuk ileride annem Havva'nın tohumundan gelecek olan kişiye işaret ediyor. O kişi bizim günahlarımızı ortadan kaldıracaktır. Ben bu küçük kuzucuğu günahkar bir insan olduğumu bilerek Rab'be getiriyorum. Günahlarımın yaraştırdığı cezaya layık olduğumu biliyorum ama bir başkasının bu kuzu gibi benim yerimi alacağına inanarak geliyorum. Habil, ileride birisinin geleceğine inanarak o kuzuyu Rab'be sundu. Yahya peygamber sadece tövbe edin çünkü Tanrı egemenliği yaklaştı diye bir haber vermedi. Bunun yanı sıra işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diye İsa Mesih'e işaret etti. Yahya peygamber İsa'nın kim olduğunu belirtti. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce Tanrı'ya onun şartlarına uyarak yaklaşan herkes ileride çarmıh üzerinde ölecek olan İsa'nın kanı sayesinde peşinen kurtuluş bulmuş oldu. Bir çeşit kredi sistemi diyebiliriz buna. Rab onları bağışladığında İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünü esas olarak bağışladı. Eski antlaşma döneminde Tanrı hiç kimseyi ruhsal yasayı esas olarak kurtarmadı. Musevi sisteminin merkezinde aslında sunu sistemi vardır. Sunu sistemi yani kurban kesme sistemi olmasaydı Musa'nın yasası hiç yürümeyecekti. İnsanlar Tanrı'ya kurbanlık kuzu getirip onu sunak üzerinde sunuyorlardı çünkü yasa onların günahlı olduğunu gösteriyordu. Bunun yanı sıra günahlarının karşılığı olan ölüm cezasını çekecek başka bir canın onlar için feda edilmesi gerektiğini açıklıyordu. O zaman yasa neden verilmişti? Kutsal yasada söylenen her şeyin, her ağzın kapanması ve bütün dünyanın Tanrı'ya hesap vermesi için bu yasanın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliriz. Bunu Elçi Pavlos Romalılar 3.19'da söyledi. Değerli kardeşim, hepimiz yasayı çiğneyen insanlarız. Günahlıyız ve bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. Yapman gereken bir şey vardır. Mesih, dünyanın yargıcı olarak ikinci kez dünyamıza gelmeden önce onu kurtarıcın olarak kabul etmen gerekir. Şimdi ele aldığımız ayete dönelim. Hükümranlığın bu sevindirici haberi dünyanın her köşesinde tanıklıkta bulunmak için tüm uluslara yayılacaktır. İşte o zaman son gelecek diye yazılmıştı 14. ayette. Bu ayet kilisenin yeryüzünde bulunduğu döneme özgü bir ayet değildir. kilise yani inanlılar topluluğu yeryüzünde bulunduğu süre bu olay gerçekleşemez. Bazıları diyorlar ki lütuf müjdesi, kayra müjdesi tüm uluslara iletilmeden önce dünyanın sonu gelemez. Biliyorum bazıları kendi İncil öğretilerinin ilanını yapmak için bu ayeti bu şekilde yorumluyorlar. Evet, lütuf müjdesinin, İncil'in her ulusa götürülmesi ve onlara bildirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir ama bu ayeti kullanarak insanları bu şekilde teşvik edemeyiz. Kutsal yazıları doğru şekilde yorumlamak çok önemlidir. Unutmayalım ki Rabbi İsa Mesih bu sözü söylerken bir soruya cevap veriyordu. Çağın sonunu belirleyen belirti nedir? Rab burada çağın sonundan söz ediyor. Şimdi ise bu çağı belirleyen belirtinin ne olduğunu madde 24-15'te söyleyecektir. Daniel peygamberin sözünü ettiği yıkıcılık getiren iğrenç şeyi kutsal yerde gördüğünüzde okuyucu bunu anlasın. Yahudiye ülkesinde bulunanlar dağlara kaçsın. Yıkıcılık getiren iğrenç şey nedir? Daniel peygamber bunlardan iki tanesi hakkında bize bilgi verir. Bunlardan birincisi Yeruşalim'i yerle bir eden Antiochus Epiphanes adında bir Suriyeliydi. Daniel şöyle yazar. Askerlerinden bazıları gidip tapınağın kalesini kirletecek, günlük sunuları kaldıracaklar. Sonra yıkıcılık getiren iğrenç şeyi koyacaklar. Daniel 11 ayet 30. Tarih kitaplarına bakarsak, İsa'dan önce 170 yılında Antiochus Epiphanes Yeruşalim'e karşı ordularıyla geldi ve o günlerde 100 binden fazla Yahudi hayatını yitirdi. Günlük sunuları tapınaktan kaldırdı. Sunak üzerinde domuz kanı ve domuz aşı sundu ve kutsal yerde tapınmaları için Jüpiter tanrıcılığına bir put dikti. Ancak bu olay İsa Mesih yeryüzüne gelmeden olduğuna göre İsa ileride yer alacak olan başka bir olaya değinmektedir. İkinci kez değerli dostum tapınak kirletilecek ve oraya ikinci kez iğrenç şeyi dikecekler. Bunu Daniel 12-11. Ayetinde görebiliriz. Günlük sununun kaldırılıp yıkıcılık getiren iğrenç şeyin konulduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecek diye yazar. Düşünüyorum da büyük bir olasılıkla tapınağa dikilecek olan iğrenç şey Mesih karşıtının putu olacaktır. Büyük sıkıntı döneminde tapınak tekrar inşa edilecek ve İsrail ulusu tam olarak Filistin topraklarına yerleşmiş olacaktır. Rabbi İsa Mesih burada tapınaktan söz ediyor, kiliseden değil. Neden mi? Çünkü kilisenin kutsal yer diye bilinen bir yeri yoktur. Ancak bu konuda her ayrıntıda kesin bilgiye sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Önümüzdeki pasajın bu özel kirletişe değindiğine %100 emin olamayız. Sadece düşünceler ortaya koyulmaktadır. Ben yıkıcılık getiren iğrenç şeyi aramıyorum. Önüme çıksa bile ne olduğunu bilmediğim için onu tanımayacağım. Ama son günlerde yaşayan insanlar, çağın sonunda yaşayanlar bunun ne olduğunu öğrenmek isteyecekler. Çünkü bu iğrenç şey büyük sıkıntı döneminin belirtisidir. Biz Mesih karşıtını ve onun işaretini arayacağımız yerde değerli dostum başka bir şeyi aramamız gerekir. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içerisinde gelmesini bekliyoruz diye yazar kutsal söz. Rabbimiz diyor okuyucu bunu anlasın. Bunu herkes her çağda anlayamaz ancak bu olayların gerçekleşmesine yaklaşıldığı zaman insanlar bu sözleri okurken anlayacaklar. Sen ve ben kardeşim, o dönemde yaşamadığımız için bu ayetleri tam anlamıyla kavrayamayız. Zamanın tecrübeleri içerisinde anlaşılan ayetlerdir bunlar. Şimdi bir başka zaman sözcüğüyle yüz yüze geliyoruz. Yıkıcılık yaratan o iğrenç şey ortaya çıktığı zaman ne yapılması gerekir? Yahudiye ülkesinde bulunanlar dağlara kaçsın diyor İsa Mesih 16. ayette. Sen ve ben kardeşim eğer Filistin topraklarında yaşamıyorsak, Yahudiye ülkesinde değilsek oranın dağlarına kaçamayız. Tabii ki bir atom bombası atılacak olursa bu nedenle hazırlanmış sığınaklar varsa hemen oraya doğru yola çıkacağım ama çağın sonunda ben ne Yahudiye'de bulunacağım ne de Samiriye'de. Benim mekanım Türkiye. Yani demek istediğim şu, bu ayetler benim için yazılmadı. Benim hayatımda bu peygamberlik sözü gerçekleşemez. Bu sözler Yahudiye'de yaşayan halk için yazıldı. Hem de çağın sonunda Yahudiye'de bulunacak halk için kaleme alındı. Rab-i İsa Mesih burada duyurduğu peygamberlik sözünü her imanlı için duyurmuyor. Hayır, Yahudiye'de yaşayacak olan kişilere duyuruyor, bize değil. Damda duran aşağı inip evinden bir şey almaya kalkışmasın diyor Matta 24 ayet 17'de. Burada çok hızlı bir hareket etme gereği vardır. Eğer bir kimse damda oturuyorsa tüm malını mülkünü arkada bırakması gerekir. Malını mülkünü toplamak için geçirilen zaman yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilirdi. Yine bu sözlerden görebiliriz ki bu uyarı bizler için değildir. Tarladaki de giysisini almak için geri dönmesin diyor 18. ayette. Tarımla uğraşan insan gözümüzün önüne geliyor. Tarlada çalışan işçi genelde giysisini çıkarır ve tarlanın kıyısında bir yere bırakırdı. Bu son günlere özgü olaylar geliştiği zaman tarlanın ucundan giysisini bile almaya zaman kalmayacaktır. Yıkıcılık yaratan o iğrenç adam ortaya çıktığı zaman hemen kaçacaktır. O günlerde çocuk bekleyenlere, emziklilere ne yazık diyor Matta 24 ayet 19'da. Rab-i İsa Mesih merhamet yüreğini burada ortaya koyuyor değerli dostum. Anneler ve bebekler için içi yanıyor. O günlerde çocuk sahibi olmamak daha iyi olacaktır. Bilim adamlarının hesaplarına göre o günlerde yani büyük sıkıntı dönemi zamanında büyük bir nüfus patlaması olacakmış. Günümüzde bile dünyamızda büyük bir nüfus patlamasına tanık olmaktayız. Dünyanın kaynakları bu kadar insanı destekleyemez duruma gelecektir. Günümüzde bu olayların başlangıcını gördüğümüze göre demek ki son günlere de yaklaşıyoruz demektir. Dua edin ki diyor Matta 24:20'de kaçışınız kış dönemine ya da Şabat gününe rastlamasın. Bakın bu olaylar içinde biz Mesih imanlıları olmayacağız. Çünkü Şabat gününden söz ediyor burada. Bu sözler Sept gününü tutan insanlar için yazıldı. Yani İsa Mesih o zamanın Yahudilerine konuşurken büyük sıkıntı döneminin Yahudilerine hitap ediyordu. Ben bugün bir Mesih imanlısı olarak inanlılar topluluğuna Rabbin gününde yani pazar günü giderim. Yahudi ise Şabat günü yani cumartesi sinagoga gider. Çünkü diyor bu dönemde dünyanın oluşundan bu yana hiçbir zaman olmamış ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. Matta 24 ayet 21. Vahiy kitabında bu sıkıntı döneminden söz edilirken buna büyük sıkıntı deniliyor. Vurgulamak için Grekçe'de özel bir yazılış şekli vardır. Yani eşi görülmemiş ne de görülecek bir sıkıntı, acı dönemi söz konusu oluyor burada. Bu çağın sonunda gerçekleşecek olan büyük sıkıntı dönemine bu ismi veren Rabbimiz İsa Mesih'tir. Kendisi böyle olacağını belirtti. Bu sözlerin gerçek olmadığı ya da abartılmış olduğu konusunda eleştiren varsa bunu Rab-i İsa Mesih'e söylemelidir, bana değil. Dünyanın oluşundan bu yana hiçbir zaman olmamış ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. Bu sözler İsa Mesih'in ağzından çıktı ve gerçekten yer alacaktır. İsa hiçbir zaman boş söz söylemedi. Kendisi gerçektir. Buna göre bu sözleri ciddiye almamız gerekir. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca o zamanın insanı bunun farkında olacaktır. Bir köşede olup bitecek olaya benzemiyor bunlar. Günümüzde bazı kişiler kilisenin büyük sıkıntıdan geçmekte olduğunu söylüyorlar. Kardeşim, İsa'nın sözünü ettiği büyük sıkıntı dönemi insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir olay olarak izlerini bırakacaktır. Şimdiki sıkıntılarımız o zaman gelişecek olan sıkıntılar yanında bir hiç olacaktır. Bazıları ise şu anda büyük sıkıntı dönemini yaşamakta olduğumuzu ileri sürerler. Buna inanmayın dostum. Birisinin bunu size söylemesine gerek yoktur. Büyük sıkıntı dönemi geldiği zaman bunu herkes bilecek ve tecrübe edecektir. Evet, günümüzde yaşam koşulları biraz zordur ama şimdiki zamanda yer alan sıkıntılar geçmiş günlerde de yer almıştır. Belki daha kötü zamanlar bile yaşanmıştır. Büyük sıkıntı dönemi dünya sahnesinde kendisini gösterdiği zaman eşi görülmemiş bir olay olacaktır. Ne geçmiş ne de gelecek zamanda böyle bir ortam olmuş ya da olacaktır. Rabbimiz diyor, eğer o günler kısaltılmış olmasaydı hiçbir canlı varlık kurtulamazdı ama seçilmişler yararına o günler kısaltılacaktır. Madde 24, ayet 22. Vahiy kitabında okuyabiliriz. Büyük sıkıntı döneminde dünyanın nüfusunun 1/3 yok olacaktır. Bir başka kere yine Vahiy kitabında diyor ki, dünya nüfusunun 1/4 yok olacaktır. Bu durum gerçekten eşi görülmemiş bir durum olacaktır. Yine Vahiy kitabının 6. bölümündeki anlatıya bakacak olursak göreceğiz ki, savaşı simgeleyen kırmızı at, kıtlığı simgeleyen siyah at, ölümü simgeleyen kül rengi at, bu sıkıntı döneminde insanlığın ortasından geçip yıkım getirecektir. Bu olaylarda dünya nüfusunun büyük bir kısmı yok olacaktır. Bir zamanlar bu rakamlar çok abartılmış gibi geliyordu bize. Hatta eski günlerin bazı yorumcuları bile belki Yuhanna Vahiy kitabını kaleme alırken biraz abartmış olabilir diye düşünmüşlerdi. Ama günümüzün atom ve hidrojen bombaları, kimyevi silahlar bu gibi rakamları imkan çerçevesi içerisine getirmektedir. Sadece birkaç hidrojen bombası, nükleer bombalar dünyayı yok edebilir. Vahiy kitabının verdiği rakamlar artık abartı olarak yorumlanmaz, yorumlanamaz. Korkunç bir ayet ama yine de bir yerinde bir teselli söz verdi Rabbimiz. Ama seçilmişler yararına o günler kısaltılacaktır diyor. Tanrı insanlık ailesinin toptan yok olmasına izin vermeyecektir. Bu nedenle bu sıkıntı dönemi çok uzun sürmeyecektir.